Ayrım 39, Eğitim Bir Sen, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlık Kitabı, sayfa 605. Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim. Yönetimde İnsan İlişkileri ve İletişim. Yönetimde insan ilişkileri, insan ilişkileri bilgisinin başlıca amacı çatışmaları olabildiğince ortadan kaldırarak çalışma hayatına uyumlu ilişkileri kurmaktır. Yönetimde insan ilişkileri, örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye ve çalışanların gereksinmelerini karşılamaya yönelik çalışanlar arası etkileşimler dizisidir. Etkileşim, birbiriyle ilişki kurmak isteyen insanların karşılıklı olarak etki alışverişidir. İlişki etkileşimler dizisidir. Yönetimde insan ilişkilerin amacı, örgütün etkili olmasına katkıda bulunmaktır. Etkinlik gereken bütün yöntem ve araçları sağlayarak ve kullanarak bir amaca istenen düzeyde ulaşmaktır. Örgütsel etkinlik ise örgütün var gücünü ve bilimsel yöntemleri kullanarak örgütsel amaçların planlanan düzeyde gerçekleştirilmesidir. Yönetsel etkinlik, örgütün üretmeyi amaçladığı ürünlerin planlanan nicelikte ve nitelikte üretilmesini sağlayacak biçimde yönetilmesidir. Yönetimde insan ilişkilerinin konusu, örgütün yapısı iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar, A. örgütün teknik bölümü, araç, gereç, makine, bina, tesis, üretilmiş ürün gibi maddesel öğeleriyle çalışanların ilişkilerini iş bilimi inceler. B. İnsan ilişkileri bölümü, çalışanlarla onların işlevsel ve toplumsal çevresi arasındaki ilişkilerden oluşur. Daha çok çalışanların toplumsal çevresiyle olan ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesi yönetimde insan ilişkilerinin konusuna girmektedir. Bir, yönetimde insan ilişkilerinin ilkeleri, yönetimde insan ilişkilerinin bütün örgütlerde olması gereken temel ilkeleri vardır. Bunlar, insan ilişkileri insan insana ilişkidir. İnsan ilişkileri yetişkin yetişkine bir ilişkidir. İnsan ilişkileri ilişki kurulan kişiyle anlamdaş olmayı gerektirir. İnsan ilişkileri hoşgörüyü gerektirir. İnsan ilişkileri ilgi gerektirir. İnsan ilişkileri dostluk ister. İnsan ilişkileri biz olmayı gerektirir. İnsan ilişkileri güven ister. İnsan ilişkileri yönetimde saydamlık ister. İnsan ilişkileri adalet ister. İnsan ilişkileri insanın kendisini bilmesini gerektirir. İki, yönetimde insan ilişkilerinin türleri. A. Alışveriş ilişkileri, örgütün girdilerini alırken ve çıktılarını verirken ilgililerle çalışanlar arasında oluşur. Bu tür ilişkileri halkla ilişkiler de denir. B. İş akımı ilişkileri, bir işin birden çok iş görence yapılması sırasında çalışanlarla arasında oluşur. C. Hizmet ilişkileri, çalışanlara örgütçe sunulan hizmetlere ilişkindir. Ödeme, özendirme, ısıtma, aydınlatma, sağlık, temizlik, yemek gibi hizmetler yapılırken hizmeti sunanlarla alanlar arasında oluşur. D. Danışmanlık ilişkileri, örgütteki yönetici danışman, uzman ve ustaların çalışanlara kılavuzluk ederken ortaya çıkar. E. Denetleme ilişkileri, yönetici ve denetmenlerin aslarını denetlerken oluşur. F. Yetiştirme ilişkileri, örgütün hizmet içi eğitim etkinliklerinde eğitmenlerle eğitilenlerin arasında oluşur. G. Yenileştirme ilişkileri, örgütün yapı, işlev ve süreçlerini yeniden yapılandırılmasında ya da geliştirilmesinde oluşur. 3. Yönetimde çalışan tutumuna etki eden faktörler. Tutum bireyin bir kişi veya olayda tepki gösterme durumudur. Tutumlara yaşanılan çevre, cinsiyet, yaş, eğitim, kişinin inançları ve kişisel özellikleri etki eder. Tutumları şekillendiren inançlardır. Bu yüzden tutumların değiştirilmesi inançların değiştirilmesine bağlıdır. İnsan davranışlarının özellikle çalışma ortamındaki davranışlarını, ihtiyaçları ve işle ilgili beklentileri eklemektedir. İnsan davranışlarını özellikle çalışma ortamındaki davranışlarını, ihtiyaçları ve işle ilgili beklentileri etkilemektedir. A. İhtiyaçlar. Maslow ihtiyaçları önem derecesine göre şöyle sıralamıştır. Fizyolojik ihtiyaçlar, korunma, sevgi, kendine değer verme, kendini gerçekleştirme. Bu ihtiyaçların biri doyurulmadıkça diğeri ortaya çıkmaz. İnsanların çalışma ortamındaki ilişkilerinde sevgi, kendine değer verme, saygı gösterme ve kendini gerçekleştirme, yeteneklerini ortaya koyma ihtiyacı en fazla etkili olanlardır. B işle ilgili beklentiler, işe başlama, işe yeni giren çalışanların karşılanış biçimi, iş konusunda aydınlanması, çalışma arkadaşlarıyla tanıştırılması, işe karşı ilk izlenimlerin yönünü belirler. İşin çalışana uyması, iş doyumu. İş doyumsuzluğu çalışanda tatminsizlik, huzursuzluk ve isteksizlik yaratır. İş doyumsuzluğu daha gizli biçimlerde verimsizlik, işi yavaşlatma, disiplin sorunları ve diğer örgütsel sorunların ardında yer alır. Ücret, moral, bir insana veya insan grubuna hakim olan iklim veya atmosferdir. Çalışma ortamı. 4. Çalışan ilişkilerini etkileyen yönetim davranışları, bilgi verme, çalışanın ihtiyaç duyduğu bilgilerin verilmesi, işin düzgün yürütülmesi, karışıklıkların ve yanlış anlaşılmaların olmaması ve ilişkilerin sağlıklı yürümesi için gereklidir. Yöneticiye güven duyma, emrin verilişi, emirler açık, anlaşılır, çalışanın bilgi, yetenek ve uzmanlık alanına uygun ve birlikte çaba göstermeyi sağlayacak biçimde verilmelidir. İstikrarlı disiplin, disiplin cezalandırmadan çok kuralları benimsetme, doğru yapılanları destekleme şeklinde olmalıdır. Çalışanın hangi durumlarda destekleyeceğini bilmesi güvenli olmasını sağlar. Yönetime katılma, işin planlanmasında o işi yapan çalışanın fikrini alma, hem sorumluluğun bilinmesinde hem de işin düzenli, severek ve doyumlu yapılmasına imkan verir. 5. Eğitimde verim düşüklüğüne etki eden faktörler. Eğitimde verim düşüklüğüne etki eden faktörlerin başcaları, eğitim programlarının ağır ve katı oluşu, ölçme ve değerlendirme yöntemlerindeki ilkellik, eğitim felsefesinin yetersizliği, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin başarısızlıkları olarak sıralanabilir. B. Motivasyon, güdülenme. Motivasyon yönünü ve öncelik sırasında belirleyerek bireyleri bilinçli ve amaçlı eylemlerde bulunmaya yönelten iç ya da dış etkenlerdir. Güdüler kişilerin belirli davranışlarının nedenlerini açıklayan ve davranışla sonuçlanan dürtü ya da itici güçlerdir. Motivasyonun 3 temel özelliği bulunmaktadır. Harekete geçirici, hareketi devam ettirici, hareketi veya davranışları olumlu yöne yönelticidir. Motivasyon süreci insan davranışlarının belirlendiği, etkilendiği ve açıklandığı bir yönetim sürecidir. Bir motivasyonun şartları: A. inanmak, B. özgüven, C. gizli yetenekleri ortaya çıkarma. 2. Motivasyon çeşitleri, başta motiv, güdü özendirici çeşitleri şunlardır. A. iç motivler, güdüler, bireylerin doğal nitelik taşıyan ihtiyaçlarından kaynaklanan bilinçsiz davranışlardır. B. fizyolojik motivler, bireylerin temel motivasyonlarıdır. Bireyin yaşamını sürdürmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada yer alan ve bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli ve zorunlu olan ihtiyaçlardır. Beslenme, barınma, giyinme, ısınma gibi. C. sosyal motivler, toplumların değerli olarak gördüğü olgulardır. Gruba üye olmak, tanımak, başkalarına yardım etmek, sevmek, sevilmek, beğenilmek gibi bireyi harekete geçiren sosyal içerikli duygu ve düşüncelerdir. Sosyal motivler toplumun özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Bireylerin kişilik yapısına göre farklı zamanlarda ve değişik önem ve biçimde oluşabilirler. D. psikolojik motivler, bireylerin kişilik ve davranış modellerini oluşturan, doğuştan ya da sonradan eğitim, öğretim ve toplumsal değerlerle oluşan motivlerdir. Bu motivlerin nedenini anlamak çok güçtür. Çünkü bireyler bir olayı her zaman aynı şekilde algılamadıkları gibi, her bireyde farklı farklı algılamaları çok yüksek bir olasılıktır. 3. Motivasyonda özendirici araçlar. A. Psikososyal araçlar, çalışmada bağımsızlık, sosyal katılma, değer ve statü, gelişme ve başarı, çevreye uyum. Öneri sistemi, öneri reddedilebilir ama öneriyi getiren reddedilmemelidir. Yönetici iş görevine önerisi hakkındaki görüşlerini açıkça söylemeli, reddedilme gerekçelerini açıklamalı ve onu yeni öneriler için cesaretlendirmelidir. Psikolojik güvence, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar karşılanmalıdır. Sosyal uğraşlar, gezi, yarışma, kutlamalar, sosyal faaliyetler ve bunun gibi. B. örgütsel ve yönetsel araçlar, amaç birliği, yetki ve sorumluluk dengesi, eğitim ve yükselme, kararlara katılma, iletişim, iş genişletme. Birinci, iş görevine daha fazla görev ve sorumluluk vermek. İkinci, iş görevinin yetkisini artırmak ve bunu ilgili diğer iş görenlere duyurmak. İş zenginleştirme, mevcut çalışma ortamının ve koşullarının daha cazip hale getirilmesi. Yarı otonom çalışma grupları, iş güreni grupla çalışmaya yönlendirmek, müzik eşliğinde çalışma, fiziksel koşulların iyileştirilmesi. Ekonomik araçlar, ücret artışı, primli ücret, karara katılma, ekonomik ödül. 4. Yöneticilerin kullandıkları özendirme, motivasyon araçları. Yöneticilerin kullandıkları başta özendirme araçları şunlardır. A. Kötücül rekabeti ortadan kaldırmak. B. Maddi ve manevi teşvikler. C. Açık iletişim. D. Geri besleme. E. Yöneticinin davranışları. F. Kararlara katılım ve sorumluluk vermek. G. Makul işe alma uygulamaları. H. Performans değerlendirmeleri yerine hedef belirleme oturumları. İ. Çalışanların güçlü yönlerine odaklanmak. J. Çalışmayı takdir etmek ve ödüllendirmek. K. Yükselme olanakları sağlamak. L. İşinin önemli olduğunu hissettirmek. M. Çalışanların şikayetlerini dikkate almak. 5. Motivasyon teorileri ve katkıları. Motivasyon teorilerini iki ana grupta toplamak mümkündür. Birinci grup kapsam teorileri, içsel faktörlere ağırlık veren teoriler. İkinci grupta süreç teorileri, dışsal faktörlere ağırlık veren teorilerdir. A. Kapsam teorileri. A. Birinci ihtiyaçlar hiyerarşisi yaklaşımı, Abraham Maslow. A. İkinci çift faktör teorisi, hijyen motivasyon teorisi, Frederick Herzberg. A. Üçüncü başarma ihtiyacı teorisi, David McCallant. A. Dördüncü erk yaklaşımı, Clayton Alderfer. B. Süreç teorileri. B. Bir sonuçsal şartlandırma, davranış şartlandırma yaklaşımı, B. Frederick Skinner. B. İki bekleyiş, beklenti teorileri, Victor Vroom ve Lawler Porter. B. Üçüncü eşitlik teorisi, G. Stakey Adams. B. Dördüncü amaç teorisi, Edwin Lucky. A. Kapsam teorileri, kişinin içinde bulunan ve kişiyi belirli yönlerde davranışa sevk eden faktörleri belirlemeye ağırlık vermektedir. Temelinde eğer yönetici iş göreni belirli şekillerde davranmaya zorlayan bu faktörleri anlayabilir ve kavrayabilirse, onları örgütün amaçları doğrultusunda davranmaya sevk edebilir varsayımı yatmaktadır. A. Bir ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, A. Maslow. Kişiler belirli ihtiyaçlara sahiptir ve onları tatmin edecek şekilde davranır. Fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, aidiyet, yakınlık, sosyal ihtiyaçlar, ego, kendine saygı ihtiyacı, kendini gerçekleştirme ihtiyacı. A. İkinci çift faktör teorisi, F. Herzberg, motivasyon hijyen teorisi olarak da bilinmektedir. Temel motivasyon faktörü ihtiyaçlardır. Bazı faktörler motive etmez, ancak motivasyonun varlığı için gereklidirler. A. 3 başarma ihtiyacı teorisi, D.C. McClelland. Brain performans büyük ölçüde başarı gösterme ihtiyacına bağlıdır. Kişi 3 grup ihtiyacın etkisi altında davranış gösterir. Bunlar ilişki kurma ihtiyacı, güç kazanma ihtiyacı, başarma ihtiyacı. A. Dirk erk yaklaşımı, C. Alderfer, kişiler kademe kademe ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere çalışırlar. Maslow'un ihtiyaçlar tasnifini basitleştirerek geliştirmiş olduğu motivasyon yaklaşımıdır. Önce alt düzey ihtiyaçlar tatmin edilmeli, daha sonra üst düzey ihtiyaçlar tatmin edilmelidir. 3 tür ihtiyaç üzerine durmaktadır. Var olma ihtiyacı, yiyecek içecek, barınma ihtiyaçları ve bunun gibi. Sosyal ilişki ihtiyacı, gelişme ihtiyacı, başarı elde etme, tanınma, kabul edilme vesaire. B. Süreç teorileri. Bu gruptaki teoriler kişilerin hangi amaçlar tarafından ve nasıl motive edildikleriyle ilgilenmektedir. Cevaplandırmaya çalıştıkları temel soru, belirli bir davranışı gösteren kişinin bu davranışı tekrarlaması veya tekrarlamaması nasıl sağlanabilirdir? Bu gruptaki teorilere göre içsel faktöre ek olarak pek çok dışsal faktör de kişinin davranışı ve motivasyonu üzerinde rol oynamaktadır. B. Bir sonuçsal şartlandırma, davranış şartlandırma teorisi. B.F. Skinner, edimsel şartlandırma ve operant şartlandırma türü şartlandırmalar ile ilgilenmektedir. Davranışların karşılaştığı sonuçlar tarafından şartlandırıldığı varsayımına dayanmaktadır. Belirli ödül ve ceza uygulamasıyla arzu edilen davranışlar kuvvetlendirilir. Arzu edilmeyen davranışlar zayıflatılabilir anlayışı vardır. Sonucun çeşidine göre kişi aynı davranışını tekrar gösterecek veya göstermeyecektir. Belirli olumlu davranışları göstermek ve onları pekiştirmek, alışkanlık haline getirmek için başta 4 yöntemin varlığından söz edilir. Olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme, ortadan kaldırma ve cezalandırmadır. B2 bekleyiş, beklenti teorisi, Vroom, Lawler, Porter bireyler iş ile ilgili ödüllere belirli bir değer biçer. Ayrıca sarf edilecek gayret ile iş başarma ve ödülü elde etme arasındaki ilişkiler konusunda belirli bekleyişlere sahiptir. 1. Vroom'un bekleyiş teorisi bir kişinin belli bir iş için gayret sarf etmesi iki faktöre bağlıdır. 1A, Wallens bir kişinin belli bir gayret sarf ederek elde edeceği ödülü arzulama derecesini belirtir. Belirli bir ödül farklı kişiler tarafından farklı şekillerde arzulanacaktır. Kişilerin belirli bir ödüle verdikleri değer bir bakıma ödülün onların ihtiyaçlarını tatmin etme değerini de gösterir. 1B, bekleyiş bireyin belli bir gayretin belli bir ödülle ödüllendirileceği hakkında algıladığı bir olasılığı ifade eder. Eğer birey gayret sarf etmekle belirli bir ödülü elde edebileceğine inanıyorsa ve bunu bekliyorsa daha fazla gayret sarf edecektir. Eğer bir kişinin hem valensi hem de bekleyişi yüksek ise o kişi motive olacaktır. 2. Lawler-Porter modeli, Vroom'un modelini esas almakta fakat bazı noktalarda bu modele ilaveler yapmaktadır. Bireyin motive olma derecesi Wallens ve bekleyiş tarafından etkilenmektedir. Ancak bireyin yüksek bir gayret göstermesi otomatik olarak yüksek bir performans ile sonuçlanmaz. Araya iki yeni değişken girmektedir. 2A, bireyin gerekli bilgi ve yeteneğe sahip olması, bireyin gerekli bilgi ve yetenekten yoksunsa ne kadar gayret sarf ederse etsin performans gösteremeyecektir. 2B, bireyin kendisi için algıladığı rol, örgütteki her iş görenin performans gösterebilmek için uygun bir rol anlayışına sahip olmak zorundadır. Aksi halde çeşitli rol çatışmaları ortaya çıkacak, bu durumda iş görenin performans göstermesini engelleyecektir. B3, eşitlik teorisi. U.S. Adams, bireyler gösterdikleri çaba ve elde ettikleri sonuçları aynı iş ortamında başkalarının sarf ettiği gayret ve elde ettikleri sonuç ile karşılaştırır. Bireyin iş başarısı ve tatmin olma derecesi çalıştığı ortamla ilgili olarak algıladığı eşitlik veya eşitsizliklere bağlıdır. B4 amaç teorisi, Lucky, belirlenen amaçların ulaşılabilirlik dereceleri ile kişilerin gösterecekleri performans ve motivasyon arasında ilişki vardır. Erişilmesi zor ve yüksek amaç belirleyen bir birey, elde edilmesi kolay olan amaçlar belirleyen bir birey oranla daha yüksek performans gösterecek ve daha fazla motive olacaktır. B. İletişim. İletişim bilgi, duygu, düşüncelerin bireyler arasında karşılıklı olarak paylaşıldığı bir süreçtir. İletişim iki insanın birbirini fark etmesiyle başlayan bir süreçtir. 1. İnsan ilişkileri. İnsan ilişkilerde şu hususlara dikkat edilmesi gerekir. Tanışma ve tanıştırma, iletişim, sevgi ve saygı gösterme, sabır ve hoşgörülü olmak, karşılıklı ziyaret, selamlaşma, yüz yüze ilişki kurma, kılık kıyafet, güven, paylaşım. 2. İletişim becerileri, A. iletişimin temel öğeleri, iletişim sürecinin temel öğeleri 5 aşamada sıralanabilir, kaynak, mesaj, kanal, alıcı, etki, dönüt. Bir kaynak, verici, gönderici, iletici, iletişim sürecini başlatan, mesajını alıcıya gönderen kişi veya gruptur. 2. Mesaj ileti, kaynağı alıcıyla paylaşmak istediği bilgi, duygu ve düşünce, tutum ve davranıştır. 3. Kanal, araç, kaynak ile alıcı arasında yer alan ve simge veya sembollere dönüşmüş mesajın iletilmesini sağlayan yoldur. 4. Alıcı, hedef, kaynak tarafından mesajın iletilmek istendiği hedef kitle, kişi ya da gruptur. 5. Dönüt, etki, geri bildirim, feedback, kaynağın gönderdiği mesaja karşılık alıcının verdiği cevaptır. Bireyin kendini ne ölçüde dışa açabildiğini ortaya koyabilmenin en iyi yolu kendini tanımasıdır. Bu bağlamda açık alan bireyin düşünce ve ruh hali hem kendisince hem de başkalarınca bilinir. Kör alan başkaları bireyi niteleyebilmekte ancak birey kendi özelliklerini bilmemektedir. Gizli alan birey kendini tanımlayabilmekte ancak başkaları onun düşüncelerini bilmemektedir. Karanlık bilinmeyen alan ne başkaları ne de birey kendisini niteleyememektedir. 3. İletişimin özellikleri, bireyler arasında iletişime zemin hazırlayan ve anlaşabilmeyi kolaylaştıran bazı özellikler vardır. Bunlar iletişim insan davranışlarının bir ürünüdür. İletişimde başlangıç önemlidir. İlk karşılaşma iletişim sürecin önemli bir belirleyicisidir. İletişim dinamik bir olgudur. İletişim yalnızca bilgi alışverişi değildir. İletişimin temel hedefi anlamaktır. İletişim belirli kalıplara bağlıdır. Bu kalıplar toplumsal yapıya bağlı olarak sosyal gruplarca oluşturulur. İletişim başka birisiyle birlikte yapılandırılan bir süreçtir. İletişim bir bütündür. İletişim sürecindeki tüm veriler birlikte değerlendirilmelidir. 4. İletişimin işlevleri, bilgi sağlama, ikna etme ve etkileme, boş zamanları değerlendirme, motivasyon, bireyler arasında ilişki kurma, sosyalleştirme, eğitim, bütünleştirme, kültürel gelişme, eğlenme. 5. İletişimin temel ilkeleri, muhatabına sevgi ve saygı gösterme, dostluk ve güven verme, ilgili ve hoşgörülü olma, empatik tutum, açıklık olma, adil davranma. 6. İletişim türleri, iletişim farklı açılardan gruplandırmak mümkündür. A. Öz iletişim, kişinin iş dünyasıyla olan iletişim türüdür. B. Sosyal iletişim, birey, grup ve kurum gibi birimlerin birbirleri olan iletişim türüdür. Bunlar bireyler arası birey, grup, birey, kurum, gruplar arası grup, kurum ve kurumlar arası iletişim olarak sıralanabilir. C. Amaçlar yönden iletişim, bilgi sağlayıcı, değerlendirici, eğitici, öğretici, inandırıcı, etkileyici iletişim. D. Kullandıkları kodlara göre iletişim, sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim. E. Zaman ve mekana göre iletişim, yüz yüze ve uzaktan iletişim. F. Kullanılan kanallara göre iletişim, dikey iletişim, hiyerarşik yapı içerisinde yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı şekilde gerçekleşen iletişimdir. Yatay iletişim, eş düzeyde görev ilişkisi olan bireyler arasında gerçekleştirilen iletişimdir. Çapraz iletişim, alt üst ilişkisi olmayan yönetici ile çalışanlar arasındaki iletişimdir. G. Doğal iletişim, belirli bir amaç taşımadan bireyler arasında kendiliğinden gelişen iletişimdir. H. Kullanılan araçlara göre iletişim, görsel, işitsel, görsel, işitsel, dokunsal, telekomünikasyon ve kitlesel iletişim olarak sıralanabilmektedir. İ. Yönüne göre iletişim, içsel kurum içine dönük iletişim ve dışsal kurumun çevresine dönük iletişim ile iletişim. 7. İletişim modelleri, iletişim sürecinin işleyişiyle ilgili başlıca modeller şunlardır. A. Tek yönlü iletişim, eylem modeli, kaynağın gönderici mesajı gönderdiği ve alıcının hedef de mesajı aldığı ancak mesajın alındığına dair dönütün verilmediği tek taraflı bir iletişim modelidir. B. Çift yönlü iletişim, karşılıklı modeli, kaynak tarafından gönderilen mesajın alıcı tarafından alındığı ile ilgili geri bildirim verildiği iletişim modelidir. C. Etkileşimli iletişim modeli, gönderen ile alıcı arasındaki mesaj gönderme ve alma olayının aynı anda ve eş zamanlı olarak gerçekleştiğini savunan iletişim modelidir. D. Uzlaşmacı iletişim modeli, kaynak ile hedefin mesajın anlamı üzerinde kurdukları diyalogla ilgili bir modeldir. 8. İletişim engelleri, A. Başta iletişim engelleri, kişisel faktörler, fiziksel faktörler, semantik faktörler, mesajın sembolleştirmesiyle ilgili engellerdir. Zaman faktörleri, algılamada seçicilik, aşırı bilgi yükleme, kültürel farklılıklar, iletenin açıklığa kavuşturulması, güven ve açıklık eksikliği, süzgeçleme, bilginin eksik iletimi. B. İletişimde engellerin önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar akıl ve öğüt vermeme, kıyaslama yapmama, emir vermeme, yönlendirmeme, tehdit etmeme, geçmişi getirmeme, övgü ve onay vermeme, at takmama, dalga geçmeme, sorguya çekmeme, tenkit etmeme, yıkıcı eleştiriler ve dedikodular yapmama. Hep kendini haklı göstermeme, genelleme yapmama, dal kavukluk yapmama, seçim hakkı tanımama, gereksiz el kol hareketler ve ses tonunu yükseltmeme ve bunun gibi. 9. Etkin iletişimin ilkeleri, A. Dikkat, B. Anlama, C. Kabul, D. Tepki. 10. İletişimde bireysel tarzlar, iletişimde tarz kişilerin iletişim kurmada ve bu iletişimi sürdürmede gösterdikleri performansı ifade etmektedir. Başcaları A. Soylu tarz, lafı dolaştırmayı sevmeyen, az sözcükle kafasından geçenleri açık yüreklilikle ifade edilebilen dobra kişilerdir. B. Sokrat tarz, bir konu hakkında karar vermeden önce konuyu enine boyuna tartışmayı seven, konunun detayları hakkında bilgi sahibi kişilerdir. C. Yansıtıcı tarz, bireyler arası iletişime önem veren, karşıdakini incitmemeye özen gösteren, yufka yürekli, merhametli denilen türden kişilerdir. D. Yargıç tarz, soylu ve sokratik tarz özelliklerini taşıyan, açık sözlü, aynı zamanda tartışmayı seven, detaylar konusunda bilgi sahibi kişilerdir. Aday tarz, sıcakkanlı, konuşkan, karşındakini incitmemeye özen gösteren kişilerdir. Sokrat ve yansıtıcı tarz özelliklerini taşırlar. F senatör tarz, soylu ve yansıtıcı tarz özelliklerini taşıyan, ancak bu özellikleri birbirine de karıştırmayan kişilerdir. Duruma göre bu iki tarz ile ilgili gerekli tavrı sergileyebilmektedirler. 11. Kişiler arası iletişim ve davranış tarzları. Bireylerin kişiler arası iletişimde sergilediği değişik davranış tarzları söz konusudur. Bunların başlıkları: A. Pasif davranış, kaybet kazan anlayışına dayanan bir ilişki söz konusudur. Birey ilişkide başkalarının kazanmasını kendi kaybına yeğler. B. Saldırgan davranış, kazan kaybet anlayışına dayanan bir ilişki söz konusudur. Bireyde ne olursa olsun kazanan ben olmalıyım, benim isteğim olmalı anlayışı vardır. C. Güvenli davranış, kazan kazan anlayışına dayanan bir ilişki söz konusudur. Bu tarz ilişkide birey hem kendisinin hem de karşısındakilerin istek ve düşüncelerine saygılıdır. 12. Örgütsel iletişim akımları, formal iletişim yolları. Örgütlerde başta 4 tür formal iletişim yolundan söz edilebilir. Bunlar: A. Yukarıdan aşağıya iletişim, hiyerarşik yapı içerisinde örgütün üst yöneticisinden başlayıp aşağıya doğru süren iletişim çeşididir. B. Aşağıdan yukarıya iletişim, bu iletişim çeşidi aslıların yaptıkları işle ilgili üstleri bilgilendirmeleri ve yönetim hakkındaki görüşlerini ifade etmeleri şeklinde kendini göstermektedir. C. Yatağa iletişim, eş düzeyde görev ilişkisi olan bireyler arasında gerçekleştirilen iletişimdir. D. Çapraz iletişim, alt üst ilişkisi olmayan yönetici ile çalışanlar arasındaki iletişimdir. 13. İletişimin sınıflandırılması. İletişim başta sözlü iletişim ve sözsüz iletişim olarak sınıflandırılabilir. A. Sözlü iletişim, duygu ve düşüncelerin dil, sözle aktarıldığı en etkili iletişim türüdür. Sözlü iletişim sorun çözmeye yönelik bir süreç olup kişiler arası iletişimin önemli bir iletişim biçimidir. Sözlü iletişim sürecinde uyulması gereken beceriler: amacın iyi belirlenmesi, sistematik ve mantıklı konuşulması, not tutulması ve özet hazırlanması, ses tonu ve hızının iyi ayarlanması, muhatabın dinlenmesi, jest ve mimiklerin kullanılmasıdır. A1. Sen dili, ben dili. Bireyin olumsuz davranışları karşısında suçlayıcı, itham edici, yargılayıcı, eleştirici ve mesajı alan kişide düşük benlik saygısı oluşturucu dile sen dili denir. İletişim kurulan kişinin olumsuz davranışı karşısında yaşanılan duyguları dile getirirken suçlayıcı ve değerlendirici olmayan, bireyin kişine değil davranışına dönük olan, iletişim süreci zedelemeyen mesajlar içeren dile ben dili denir. A2. Dinleme becerisi. Değişik dinleme türleri vardır. Bazıları: 1. Etkin dinleme. Dinleyici empatiktir. Konuşanı yüreklendirici bir tutum içindedir. Konuşanla göz teması kurar. Dinlendiğini bakışı ve hareketleriyle belli eder. Konuşana cesaretlendirici sorular sorar. Dinlerken notları alır. Konuşmacı anlaşıldım duygusunu yaşatır. 2. Görünüşte dinleme. Dıştan bakınca dinliyormuş gibi görünüp aklın başka şeylerle meşgul olmasıdır. 3. Seçerek dinleme. Dinleyici konuşmanın ilgisini çeken kısmını duyar, diğer kısımlarla ilgilenmez. 4. Saplantı dinleme. Söylenenlerin çok önemi yoktur. Kişi kendi duygularının dışında söylenenleri duymaz. 5. Savunmacı dinleme. Dinleyici yapılan her konuşmayı kendisine saldırı olarak algılar ve savunma durumundadır. Dinlemede amaç konuşmadan faydalanmak değil, kendisine yönelik saldırı olup olmadığını tespit etmektir. 6. Tuzak kurucu dinleme. Dinleyici konuşmacının açığını arama amaçlı olarak dinler. Konuşmacıyı sorularıyla zorda bırakmak, açıklarını ortaya çıkarmak için fırsat arar. 7. Yüzeysel dinleme. Dinleyici genel konu ve içerik hakkında bilgilenmeyi yeterli görüp konuşmanın ayrıntılarını önemsemez, konuşmanın ana mesajını alamaz, kaçırır. 8. Nezaketen dinleme. Konuşmaya karşı ilgi ve ihtiyaç duymadığı halde konuşmacı ayıp olmasın diye dinler, konuşmacı da dinliyormuş izlenimi uyandırır. B. Sözsüz iletişim, sözlü iletişimi desteklemek ve pekiştirmek amacıyla kullanılan ve beden diliyle gerçekleştirilen iletişime sözsüz iletişim denir. Sözlü ifade edilmeyen jest, mimik, ses tonu, duruş, renk, kıyafet, fiziki mekan ve bunun gibi tüm öğeleri kapsar. Sözsüz iletişim başça özellikleri: toplumsallaşma ile kazanılır, duyguları etkili olarak aktarır, iletişim eyleminin yokluğunu olanaksız kılar, sözsüz iletişimde her davranış bir mesaj yansıtır, insanlar arasındaki ilişkileri tanımlar ve belirler, sözel içerik hakkında bilgi verir, beden diliyle verilen mesajlar sözlü iletilerden daha etkili ve güvenlidirler. Kültüre özgüdür. Sözsüz iletişim belirsizdir. Farklı anlamlı iletişim sağlar. Eğitim ile bir kısmı değiştirilebilir. Sözsüz iletişim, beden dili, nesnel iletişim ve yazılı iletişim olarak 3 grupta toplanabilir. B1 beden dili. Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. Beden dili jest, beden hareketleri ve mimiklerle yüz ifadeleri gerçekleşir. El, kol, baş, gövde, bacak ve ayak hareketleri, bedenin genel duruşu, göz teması, oturmak için kullanılan yer, giyim, bakım ve makyaj, oturma biçimi, kullanılan aksesuarlar, kişiler arası mesafe beden dilinin öğeleridir. Çevrede olumlu izlenim yaratacak beden dilinin başlıca özellikleri şöyledir. Göz teması, yüz ifadesi, baş hareketleri, jestler, beden duruşu, postür, yakınlık, yöneliş, bedensel temas, dış görünüş. B2 nesnel iletişim. Kişiler arası mesafe, oturuş ve yürüyüş biçimi, kıyafet ve aksesuarlar, renkler nesnel iletişimi oluşturur. Bir kişiler arası mesafe. Kişiler arası mesafe 4 grupta ele alınabilir. Özel mesafe, mahrem alan 30-35 santim. Bireye en yakın alandır. Anne, baba, kardeş, eş, çocuklar ve sevgili gibi duygusal açıdan yakın olan kişilerin kullanabileceği mesafedir. Samimi mesafe. Kişisel alan 35 ila 120 santim. Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşabilen bireylerin kullandığı mesafedir. Özel kişilerin tartışılmasına ve dostlara ayrılan alandır. Samimiyeti ve yakınlığı ifade eder. Sosyal mesafe 120 ila 350 santim. Alt üst satıcı, müşteri, çalışma arkadaşları ve geneldeki sosyalleşme etkinler için ayrılan alandır. Her şeyin rahatça konuşulduğu ve resmi işlerin yürütüldüğü alandır. Topluma açık mesafe genel alan 350 santim ve devamı. Tanımadığımız kişiler için geçerli olan bu mesafe, tanıdık kişiler söz konusu olduğunda uzak durma isteğini yansıtır. Mesafe yaklaşık 10 metre geçmesi halinde karşılıklı iletişim ilişki güçleşir. 2. Oturuş ve yürüyüş biçimi. 3. Kıyafet ve aksesuarlar. 4. Renkler. B3. Yazılı iletişim. İletenin yazılı olarak aktarılmasıdır. Mektup, kart, davetiye, telgraf, fax, kısa mesaj, e-posta gibi kişiler arası olabileceği gibi resmi kurumlarda olduğu gibi kurum iç yazılı iletişim biçiminde de olabilir. 39. ayrımın sonu. Sayfa 624.